Ayrım 68 Sürü Frank Schätzing Sayfa 695 Weaver aslında havuz güvertesinde kalmak istiyordu. Anavak hala Grey Wolf'un moralini yükseltmeye çalışıyordu. Adamlardan biri için duyduğu hisler onun yanında kalmayı istemesine sebep olurken, diğerinin acısı da kadını yanından ayrılmaya gönülsüz kılıyordu. O güçlü, devasa adamı bu kadar kederli görmekten nefret ediyordu. Ama Johansson'un anlattıklarını çok kaygı verici bulmuştu. Üzerinde düşündükçe Independence'ın güvertesinde olup bitenler daha uğursuz geliyordu. İçten içe ölümcül bir tehlike altında olduklarını hissediyordu. Robin o ana kadar çoktan laboratuvara dönmüş olmalıydı. "Sonra görüşürüz," dedi. "Yapacağım işler var." Kelimeler ağzından çıktığı anda kulağına hatalı geldi. Çok sıradandı. Anavak kaşlarını çattı. "İşler mi?" "Ah anlarsın ya, şunlar bunlar." Bu tür şeyleri beceremezdi. Aceleyle rampadan çıkıp koridora geçti. Laboratuvarın kapısı açıktı. İçeri girdiğinde Ruby'nin Oliviera ile konuşmakta olduğunu gördü. Tezgahlardan birinin yanında duruyorlardı. Ruby ona döndü. "Selam, bana bir şey mi soracaktın?" Weaver duvardaki bir düğmeye bastı ve kapı arkasından kapandı. "Bana bir şey açıklayıp açıklayamayacağını merak ediyordum." "Doğru adamı buldun," Robin sırıttı. "Bunu bilmek güzel." Onlara katıldı, gözleriyle tezgahın üstünü taradı. Tezgaha yayılmış her türlü ekipman vardı. Bir muhafaza biriminin içinde çeşitli boyutlarda neşterler duruyordu. "Sanırım bana niye yukarıda gizli bir laboratuvar olduğunu, orada ne halt ettiğini ve neden Zigur'u bayılttığını rahatlıkla anlatırsın." Hangar. Johansson öfkeden kuduruyordu. O kadar kızgındı ki ne yapacağını bilemiyordu. Bu yüzden koşarak hangar güvertesine gitti ve duvarı inceledi. Hafızasında kapının tam olarak nerede olduğunu biliyordu. Ama gizli bir geçitten iz yoktu. Arama boşunaydı. Lee zaten laboratuvarın varlığını kabul etmişti. Ama Johansson işin ucunu bırakmaya hazır değildi. Aniden çelik perdenin boyasında uzun pas izleri gördü. Ya da belki de orada olduklarını fark etmişti ama soyulan boya ve paslanma gemilerde sıradan bir şey olduğu için daha önce ilgisini çekmemişti. Yepyeni bir savaş gemisinde pasın ne işi vardı? Birkaç adım geri gitti, soldaki borular çelik perde boyunca yükseliyor ve uzun bir pas izi yapıyordu. Onların üzerinde bir sigorta kutusu vardı, etrafı soyulan boyayla kaplıydı. Kapıyı bulmuştu. İnanılmayacak kadar iyi gizlenmişti. O kadar kararlı bir şekilde aramasaydı asla bulamazdı. Weaver'la birlikte daha önce aradıklarında bile sanat eseri sayılabilecek bu aldatmacaya kanmışlardı. Hala hatlarını bulamıyordu. Sadece kapıyı gizleyen, görünüşte gelişi güzel detayları seçebiliyordu. Weaver, Rubin'le konuşmuş muydu? Lee'ye verdiği söze uygun olarak onu geri mi çağırsaydı? Nefes nefese boş güvertede volta attı. Ne yapması gerektiğinden emin değildi. Birden gemi gözüne bir hapishane gibi göründü. Sarı ışıklarıyla loş hangar bile sanki üzerine geliyordu. Düşünmesi lazımdı. Uzun adımlarla aracın sancak kısmına yürüdü ve asansöre bindi. Ani rüzgar giysilerini ve saçlarını havalandırdı. Denizin çalkantısı giderek artıyordu. Saniyeler içinde yüzü sıçrayan sularla kaplanmıştı. Platformun kenarına giderek aşağıya, Grönland denizinin ay ışığındaki huysuz manzarasına baktı. Ne yapacaktı? Kumanda odası. Lee monitörlerin önünde dikiliyordu. Johansson çelik perdeyi inceler ve öfkeyle güvertede volta atarken onu izledi. Anlaşmayla ilgili o saçmalıkla neydi diye homurdandı Vanderbilt. ''Gerçekten akşama kadar çenesini kapalı tutacağına inanmıyorsun değil mi?'' ''Tutarsa hiç şaşmam.'' dedi Lee. ''Peki ya tutmazsa?'' Johansson hangar güvertesinden asansöre giderek gözden kayboldu. Lee döndü. ''Ne gereksiz bir soru Jack. Sorunu çözeceksin hemen.'' ''Bir dakika durun.'' diye itiraz etti Peek. ''Anlaştığımız şey bu değildi.'' ''Çözmek derken neyi kastediyorsun?'' diye sordu Vanderbilt sinsice. ''Çok iyi biliyorsun.'' dedi Lee. ''Demek istediğim bizi sorunumuzdan kurtar. Fırtına yaklaşıyor. İnsanların bu havada dışarıda dolanmanın tehlikeli olduğunu bildiklerini zannedersin. Ama ani bir rüzgarla...'' ''Hayır.'' dedi Peek başını sallayarak. ''Böyle bir karar vermedik.'' ''Kapa çeneni sal. Jude, onu birkaç saatliğine bir yere kilitleyebiliriz. Tek ihtiyacımız olan o kadar.'' Lee onu duymuş gibi davranmaya dahi zahmet etmedi. İşini yapacak dedi Vanderbilt'e ve onu bizzat yap. Vanderbilt sırıttı. Zevkle bebek. Laboratuvar. Oliviera'nın uzun suratı daha da uzamıştı. Önce Weaver'a sonra Rubin'e baktı. Dedi Weaver. Rubin'in yüzü soldu. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Mick beni dinle. Weaver onunla masa arasına girdi ve neredeyse dost canlısı bir tavırla omuzuna elini koydu. Ben konuşmayı pek beceremem. Kısa, kesin sohbetleri severim. Şimdi neden baştan başlamıyoruz? Bu sefer beni mazeretlerle sıkma. Tam üzerimizde bir laboratuvar var. Oraya hangardan çıkabiliyorsun. Elbette kapı gayet iyi gizlenmiş. Ama Zigur seni girip çıkarken gördü. Ve sen de ona arkadan saldırdın, öyle değil mi? Tahmin etmeliydim. Oliviera hor gören bir tavırla Rubin'e baktı. Biyolog Weaver'ın sıkıca tutan elinden kurtulmaya çalıştı ama beceremedi. Hiç böyle bir saçmalık duymadım. Ben asla, hayır. Weaver boşta kalan eliyle bir neşteri kavramıştı. Ucunu adamın atar damarına bastırdı. Rubin geri kaçmaya çalıştı. Weaver bıçağı adamın derisine biraz daha batırdı ve kaslarını gerdi. Biyolog kıskacı içinde hapsolmuştu. Aklını mı kaçırdın diye inledi. Ne yaptığını zannedi. Mick, ben senin gibi hanım evladı değilim ve düşündüğünden daha güçlüyüm. Küçük bir kızdım. Bir kediyi okşarken yanlışlıkla ezerek öldürmüştüm. Çok korkunç değil mi? Yani bana ne söylediğine dikkat etsen iyi olur. Seni okşamayı hiç istemem. Vanderbilt. Vanderbilt Johansson'u öldürmek için bir arzu duymuyordu ama onu canlı tutmak için özel bir sebebi de yoktu. Komik bir şekilde adamdan hoşlanıyordu ama bunun konuyla ilgisi yoktu. Görevini almıştı ve emirlere açıktı. Johansson bundan böyle bir güvenlik riski oluşturmayacaktı. Yanında Floyd Anderson vardı. Independence'daki pek çok kişi gibi birinci subayında ikili bir görevi vardı. Eğitimini donanmada almış olsa da CIA'ya sadıktı. Bu çanın ve mürettebattan birkaçı dışında güvertedeki hemen hemen herkes gibi CIA'nın kara kaplı defterine kayıtlıydı. Anderson daha önce Pakistan ve Körfez Savaşı'nda gizli operasyonlarda bulunmuştu. İyi bir ajandı ve bir katil. Vanderbilt olayların gidişatını düşündü. Son ana kadar karşılarında teröristlerin olduğu fikrine inanmıştı. Ama artık Johansson'un başından beri haklı olduğunu kabul etmek zorundaydı. Onu öldürmek yazık olacaktı. Özellikle de bu Lee'nin fikri olduğu için. Vanderbilt mavi gözlü cadıya tahammül edemiyordu. Lee paranoyaktı, üçkağıtçıydı ve düzenbazdı. Ondan nefret ediyordu ama yine de kadının sinsi acımasızlığında bir mantık hatası bulamıyordu. Çılgın olabilirdi ama haklıydı ve bu konuda da haklıydı. Birden Johansson'u Lee hakkında Nanaimo'da uyardığını hatırladı. Kadın deli, kapişe. Belli ki Johansson anlamamıştı. Kimse ilk bakışta anlamazdı. Lee'nin kusurunu görmek zordu. Kadının her yerde komplolar görmesi ve takıntılı hırsı onu aşırı tepki vermeye zorluyordu. Yalan söylüyor, aldatıyordu ve hedefine ulaşmak için herkesi, her şeyi kurban etmeye hazırdı. Başkanın gözdesiydi ve başkan bile kadının gerçek yüzünü göremiyordu. Dünyanın en güçlü adamı kiminle dans ettiğini bilmiyordu. Hepimiz dikkat etmeliyiz diye düşündü Vanderbilt. Ta ki zamanı geldiğinde birisi silahı kapıp sorunu çözene dek. Koridorlarda aceleyle ilerlediler. Dış platformda dolanan Johansson onlara bir kıyak çekiyordu. Deli karı ne demişti? Ani bir rüzgarla. Kumanda odası. Lee konsollardan birine çağrıldığında Vanderbilt odadan daha yeni çıkmıştı. Masadaki adam monitörü işaret etti. Laboratuvarda eğlence var anlaşılan dedi. Lee olayı ekranda seyretti. Weaver, Oliviera ve Rubin bir araya toplanmış ayakta duruyorlardı. Weaver bir kolunu Rubin'in omzuna atmıştı ve onu göğsüne bastırıyordu. Bu ikisi ne zamandan beri bu kadar yakın arkadaş olmuşlardı ki? Sesi aç dedi Lee. Weaver'ın konuştuğunu duydular. Sesi alçaktı ama netti. Gizli laboratuvarla ilgili Rubin'i sorguluyordu. Daha yakından bakınca Rubin'in gözlerinin korku dolu olduğu ve Weaver'ın ışıkta parlayan bir şeyi elinde tuttuğu görülüyordu. Her neyse rahatsız edecek kadar Rubin'in boğazına yakındı. Lee yeteri kadar görüp duymuştu. ''Sal, yanına makinalı tüfeği olan üç adam al, hemen şimdi içeri giriyoruz.'' ''Ne yapmayı düşünüyorsun?'' diye sordu Peake. ''Düzeni sağlamayı.'' Ekrandan uzaklaşarak kapıya ilerledi. Sorduğun soru bize 2 saniyeye mal oldu. Biraz daha vakit kaybedersen sal seni kendim vururum. Adamlarını topla, 1 dakikan var. Sonra Weaver'a haddini bildireceğiz. Bilim insanlarının av yasağı bitti artık. Laboratuvar. Seni aşağılık piç kurusu, dedi Olivier'a. Zigur'u bayılttın. Aklından ne cehennem geçiyordu? Ruby'nin gözlerinde kör bir panik vardı. Gözleriyle tavanı taradı. Bu doğru değil, ben... Kameraları arıyorsan zahmet etme Mick, dedi Weaver yumuşak bir tonda. Birileri buraya gelene kadar ölürsün. Ruby titremeye başladı. Sana bir kez daha soracağım Mick, yukarıda neler oluyor?
Bir toksin geliştirdik, diye kekeledi.
Toksin mi, diye tekrarladı Olivier'a.
Senin çalışmandan yararlandık Sue. Demek istediğim senin ve Zigur'un tabii ki. Siz bir kez feromonun formülünü çıkarınca istediğimiz kadarını üretmemizin önünde bir engel kalmadı. Ve onu radyoaktif bir izotopla birleştirdik.
Ne yaptınız?
Feromonu zehirledik. Yır hücreleri aradaki farkı anlayamıyor. Bazı denemeler yaptık ve...
Yani orada bir tane daha mı derin deniz odası var?
Sadece küçük bir tane. Karen, lütfen bıçağı kaldır. Bu gereksiz. Her şeyi görebiliyor ve duyabiliyorlar.
Konudan sapma, dedi Weaver. Sonra ne oldu?
Şey, feromon kusurlu yır hücrelerini öldürüyor. Belli bir türdeki özel reseptörleri olmadığı için ölüyorlar. Tıpkı Sue'nun söylediği gibi, programlı hücre ölümünün yır biyokimyasının bir parçası olduğunu anladığımızda, sağlıklı yırlarda da bunu tetiklemenin bir yolunu bulmamız gerekiyordu.
Feromon vasıtasıyla mı?
Tek yolu bu. DNA ile doğrudan oynayamıyoruz çünkü henüz genomu tam olarak çözemedik ve bunu yapmak yıllar sürecektir. Dolayısıyla koku maddesiyle yırın fark edemeyeceği bir radyoaktif izotopu birbirine bağladık.
Peki bu izotop ne işe yarıyor?
Özel reseptörün koruyucu etkisini devre dışı bırakıyor. Yani feromon ölümcül, sağlıklı hücreleri de öldürebiliyor.
Neden bize söylemediniz, diye sordu Olivier'a. Hiçbirimiz bu yaratıkları sevmiyoruz. Belki birlikte bir çözüm üretebilirdik.
Lee'nin kendi planları var, diye bildi Rubin.
Ama işe yaramayacak.
Yaradı, denedik bile.
Bu delilik Mick, ortalığa ne saldığınızı bilmiyorsunuz. Ya yırın soyunu tüketirseniz? Gezegenin %70'ini onlar kontrol ediyorlar. Zamanın başlangıcından beri var olan karmaşık bir biyoteknolojiyi sürdürüyor, diğer yaratıkların tahminen bütün deniz yaşamının içine giriyor ve onları yönlendiriyorlar.
Peki ya denizlerdeki metan ya da karbondioksiti onlar yok ediyorsa? Onları tamamen öldürürseniz bu gezegene neler olacağını hiçbirimiz bilemeyiz.
Ama neden hepsi ölsün ki, diye sordu Weaver. Toksin sadece birkaç hücreyi öldürmüyor mu, ya da bir kolektif?
Hayır, bu bir zincirleme reaksiyon başlatıyor.
Rubin artık hırıldıyordu. Programlanmış hücre ölümü. Bir kez bileşmeye başladıklarında kendi kendilerini yok ediyorlar.
Feromon onlara bir kez yapışmaya görsün, iş bitiyor. Bunu durdurmak için yapabilecekleri hiçbir şey yok. Yırı yeniden kodluyoruz, ölümcül bir virüs gibi. Hepsi birbirine bulaştırıyor.
Olivier'a Rubin'in yakasına yapıştı. ''Bu denemeleri durdurmanız gerekli de aceleyle. Bu yolun çıkışı yok. Lanet olsun Mick. Dünyanın gerçek hakiminin onlar olduğunu anlamıyor musun? Onlar dünyanın ta kendisi. Bir tür süper organizma. Zeki okyanuslar, nasıl bir şeye bulaştığınızın farkında bile değilsiniz.''
''Peki ya toksini kullanmazsak?'' Rubin çatlak bir sesle güldü. ''Bana ekosistemle ilgili o zırvaları anlatma. Hepimiz öleceğiz işte. Olacağı bu.'' Bir sonraki tsunami'yi mi beklemeliyiz sence? Ya da aşırı metan salınımı yüzünden kavrulmayı? Belki de yeni bir buzul çağını?
Buraya geleli daha 1 hafta bile olmadı ama daha şimdiden irtibat sağladık, dedi Weaver. Neden bir anlaşma için uğraşmayalım?
Çok geç.
Ruby'nin sesi bir gıcırtı gibiydi. Weaver'ın gözleri duvara ve tavana kaydı. Lee veya Peak içeri dalmadan önce ne kadar zamanı kaldığını bilmiyordu. Belki de Vanderbilt geliyordu. Fazla sürmezdi.
Ne demek çok geç? Çok geç, diye çığlık attı Rubin. 2 saatten az bir süre içinde toksini salıyoruz.
Aklınızı kaçırmışsınız, diye fısıldadı Olivier'a. Mick, dedi Weaver. Bana bunu nasıl yapacağınızı tam olarak anlatman gerek, yoksa elim kayabilir.
Yetkim yok.
Çok ciddiyim. Rubin baştan aşağı titriyordu.
Deep Flight 3'teki 2 torpidoyu kullanacağız. Radyoaktif feromonu füzelerin içine yerleştirdik.
Denizaltına yüklendiler mi?
Hayır, yüklemeyi yapmak benim işim ve...
Onları dibe kim indiriyor?
Lee ile birlikte gideceğiz.
Kendi mi gidecek?
Bu onun fikri. Hiçbir şeyi şansa bırakmak istemiyor.
Rubin gülümsemeyi becerdi.
Onu durduramazsın Karen. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Bu gezegeni asıl biz kurtarmaya çalışıyoruz. İnsanlar bizim adımızı hatırlayacak.
Kapa çeneni Mick. Weaver onu kapıya doğru iteklemeye başlamıştı. Beni laboratuvarına götürüyorsun. O toksin hiçbir yere gitmeyecek. Senaryonuz şu anda değişti. Havuz güvertesi. Karen'in aranızda bir şeyler mi var diye sordu Grey Wolf kasalara malzeme yerleştirirken.
Adamak şaşırmıştı. Pek sayılmaz.
Sayılmaz derken?
Benim bildiğim kadarıyla sadece iki iyi arkadaşız.
Grey Wolf ona şöyle bir baktı. İçimizden en azından birinin işleri doğru dürüst halletmesinin vakti gelmişti dedi.
Ya benimle ilgilenmiyorsa?
Anavak bunu söylediği anda neyi itiraf ettiğini fark etti.
Bu tür işlerde umutsuz vakayım Jack.
Belli dedi Grey Wolf alayla. Yaşayanların alemine katılman için babanın ölmesi gerekti.
Hey!
İtiraz etme, doğru söylediğimi biliyorsun. Neden onun peşinden gitmiyorsun? Belli ki seni istiyor.
Buraya seni görmeye geldim, Karen için değil.
Buna minnettarım, şimdi git.
Tanrı aşkına Jack, içine kapanmayı bırak artık. Haydi ayakların yüzgece dönüşmeden bir yürüyüşe çıkalım.
Yüzgeç bana uyar.
Anavak ne yapacağını bilemez bir halde tünele baktı. Tabii ki Weaver'ın ardından gitmek için sabırsızlanıyordu. Ve bu sadece biraz evvel itiraf ettiği gibi kadından hoşlandığı için değildi. Weaver'ı rahatsız eden bir şeyler olduğuna emindi. Kadın heyecanlı ve gergin görünüyordu. Ona Johansson'la ilgili anlattıklarını düşünmeden edemiyordu.
Tamam o zaman. Burada kendi kendine çürü dedi Grey Wolf'a ama fikrini değiştirirsen gelip beni bul.
Havuz güvertesinden çıkıp laboratuvara doğru yürüdü. Kapı kapalıydı. Öylece içeri girmeyi düşündü. Belki Johansson oradaydı. Sonra vazgeçip esrarengiz duvara bakmak için hangar güvertesine doğru ilerledi. Bölmeye girerken göz ucuyla Vanderbilt ile Anderson'un asansör platformunun orada gözden kaybolduklarını gördü. Aniden huzursuzlandı. Orada ne karıştırıyorlardı? Ve Weaver nereye kaybolmuştu?
Abis. Güçlü bir gün batısı rüzgarı havada uğuldadı. Kutuptaki buz örtülerinden geliyor, Independence'ın gövdesine çarpan beyaz taşlı dalgaları yaratarak denizin üzerinde sıcaklık namına ne kaldıysa emiyordu. Okyanus yüzeyinin çalkantılı sularının altında girdaplar ve türbülanslar oluşuyordu. Ama derinlere inildikçe sular sakinleşiyordu. Burada aylar önce içindeki tuzla ağırlaşmış buz gibi soğuk su denizin dibine çağlayanlar gibi çökmekteydi. Acı soğuk hala hakimiyetini sürdürüyordu. Ancak bir süredir sıcaklık etkisine maruz bırakılarak hızla eriyen kutup buzlarının tatlı suyu denize karışıyordu. Denizlerin akciğeri olarak da tanımlanan ve oksijen zengini soğuk suyu derinliklere taşıyan Kuzey Atlantik akıntısı yavaş yavaş duruyordu. Termohalin dolaşımı durmuş ve tropiklerden gelip sıcaklık taşıyan akıntı kurumuştu. Dipnot, termohalin dolaşımı. Okyanuslardaki yüzey sıcaklığı farkları ve tatlı su akıntıları nedeniyle oluşan küresel yoğunluk farklarının yarattığı ve bütün okyanusları birbirine bağlayan çok büyük ölçekte bir dolaşımdır. Termo sıcaklığı, haline ise tuz içeriğini ifade eder. Ve bu iki faktör de deniz suyu yoğunluğunu belirler. Gulf Stream veya Kuzey Atlantik akıntısı bu büyük döngünün bir parçasıdır. Ama henüz tam anlamıyla durmamıştı. Dibe çöken su sütunları artık tespit edilemiyor olsa bile az bir miktar soğuk su hala yavaşça derinliklere sızmaktaydı. Okyanusun karanlık durgunluğunda Grönland havzasının yüzlerce, binlerce metre dibine inene kadar metre metre çöküyorlardı. 3,5 kilometre derinlikte çamurlu deniz tabanının hemen üzerinde zifiri karanlık koyu mavi bir parıltıya dönüşüyordu. Devasa bir alana yayılmıştı, bulut formunda değildi, ince duvarlı ve boru biçimliydi. Jölemsi maddeden oluşan sayısız ayak zemine sıkı sıkı tutunmuştu. Borunun içinde dokunaç gibi milyonlarca uzantı eşit aralıklarla sıralanmıştı. Ritmik olarak dalgalanan bir çayırı andırıyordu. Büyük bir nesneye doğru beyazımsı bir maddeden büyük topaklar üzerlerinde ilerliyorlardı.
Mavi parıltı ancak bu nesnenin hatlarını gösterecek kadar güçlüydü ve görünen iki açık kubbeden ibaretti. Deep Flight belli bir açıyla çamurlu zeminin üzerinde sabit duruyordu. Organizma bir süredir deniz altını donmuş beyaz topaklarla yüklüyordu ve gemi neredeyse dolmuştu. İşlem bitti. Borunun bir bölümü ayrılarak gemiye doğru battı ve onun dış yüzeyini kaplamaya başladı. Gövdenin etrafındaki transparan madde kasılarak sıkıştıkça kozayı kapadı. Parlayan mavi tabakalar yayıldı ve birleşerek denizaltını jölenin içine hapsettiler. Uzun ince bir boru ona doğru ilerledi ve nabız gibi atmaya başladı. İçinden su pompalanıyordu. Oraya ait olmayan bir su. Jöleden oluşan zarif boru suyu denizaltının üzerinde asılıymış gibi duran ve Norveç kıta sahanlığındaki bir çamur volkanının içinden gelen sıcak suyla dolu devasa bir organik balondan çekiyordu. Aslına bakılırsa içindeki daha sıcak ve hafif su yüzünden balonun yüzeye doğru yükselmesi gerekirdi ama ağırlığı onu sabit tutuyordu. Sıcaklık geminin etrafına sarılmış jöle kesesinde toplanıyordu. Beyaz yumrular anında tepki verdi. Saniyeler içinde hidratların donmuş kristal kafesleri eridi. İçlerinde sıkıştırılmış metan sanki bir patlama gibi hızla eski hacminin 164 katına kadar genişleyerek Deep Flight'ı gazla doldurdu ve jöle kabuğu davul gibi gerene dek şişirdi. Jöleden oluşan koza borudan ayrıldı ve kapandı. Kaçamayan gaz başta yavaşça, sonra etrafındaki basınç azaldıkça hızlanarak yukarı yükseldi. Gaz koruyucu kozası ve denizaltı kurşun gibi yüzeye fırladılar.
Laboratuvar. Tek kolu Rubin'e sarılmış ve diğer eli adamın boğazındaki neşteri tutan Weaver öne ilerledi ama çok uzağa gidemedi. Laboratuvarın kapısı kayarak açıldı. Ağır silahlı üç asker fırtına gibi içeri dalıp nişan aldılar. Weaver Oliveira'nın dehşet içinde çığlık attığını duydu. Durdu ama Rubin'i tutmaya devam etti. Lee arkasında Peake ile birlikte laboratuvara girdi. ''Hiçbir yere gitmiyorsun Karen.''
''Cüt!'' dedi çatlak sesiyle Rubin. ''Zamanı gelmişti. Şu manyağı üzerimden alın.''
''Sessiz ol.'' diye hırladı Peake. ''Sen olmasaydın bu duruma düşmeyecektik.''
Lee gülümsedi. ''Karen'' dedi. ''Biraz ileri gittiğini düşünmüyor musun?''
''Mick'in söylediklerine bakılırsa hayır.''
''Peki ne söyledi?''
''Ah çok yardımcı oldu öyle değil mi Mick? Bize bilmemiz gereken her şeyi anlattı.''
''Yalan söylüyor.'' diye tısladı Rubin.
Zincirleme reaksiyonlar, toksinlerle dolu torpidolar ve Deep Flight 3. Ah bir de ikinizin önümüzde birkaç saat içinde bir gezi planladığınızı söyledi.
Çık çık çık diye bir adam öne çıktı. Weaver Rubin'i sıkıca tuttu ve onu tezgahın arkasında kıpırdamadan duran Oliveira'ya doğru geri çekti. Oliveira'nın elinde hala içinde feromon örnekleri olan test tüpü vardı.
Mick Rubin muhtemelen dünyadaki en iyi biyologlardan biri dedi Lee. Sorunu şu ki her zaman kendini kanıtlamak zorunda hissediyor. Ünlü olmak için her şeyini verir. Bu yüzden çenesini tutmak onun için bu kadar zor. Onu mazur görmeniz gerek. Mick bir parça ünün tadına varmak için kendi ninesini bile satar.
Durdu. Ama önemi yok. Ne planladığımızı biliyorsunuz. Yani sebeplerimizi de anlıyorsunuz. İşlerin bu noktaya gelmemesi için elimden geleni yaptım. Ama sanırım artık herkes sırrımızı biliyor. Yani bana başka bir seçenek bırakmadınız.
Aptalca bir şey yapma Karen diye yalvardı Peake. Adamı bırak gitsin.
Öyle bir şey yapmayacağım.
Ona hala ihtiyacımız var. Eğer onu serbest bırakırsan daha sonra seninle oturur konuşuruz.
Zaten gereğinden fazla konuşuldu. Lee tabancasını çekerek Weaver'a nişan aldı. ''Onu bırak Karen, yoksa seni vururum. Bir daha uyarmayacağım.''
Weaver tabancanın küçük namlusuna baktı. ''O kadar ileri gidemezsin.'' dedi.
''Gerçekten mi?''
''Bunun için bir sebep yok.''
''Hata yapıyorsun Jude.'' dedi Oliveira boğuk sesiyle. ''Toksini kullanamazsınız. Mick'e zaten anlattım çünkü.''
Lee dönerek Oliveira'ya nişan aldı ve tetiği çekti. Bilim kadını tezgaha çarpıp kayarak yere düştü. Test tüplerinin mahfazası elinden düştü. Bir an için şaşırmış görünerek göğsündeki yumruk büyüklüğündeki deliğe baktı ve sonra gözünün feri söndü.
"Hayır!" diye çığlık attı Peake. "Tanrı aşkına ne alt ediyorsun?"
Tabanca yine Weaver'a dönmüştü. "Şimdi bırak onu," dedi Lee. Güverte asansörü. "Doktor Johansson." Johansson olduğu yerde döndü. Vanderbilt ve Anderson platformdan ona doğru geliyorlardı. Anderson heyecansız ve ilgisiz görünüyordu. Düğme gibi kara gözleri uzakta bir şeye kilitlenmişti. Vanderbilt ise parlıyordu. ''Sanırım bize epey kızdın.'' dedi. Tavrında samimi bir hava vardı. Johansson adamların yaklaşmasını seyrederken kaşlarını çattı. Platformun uzak ucunda, kenarından hemen birkaç metre içeride duruyordu. Kuvvetli rüzgar yüzüne çarpıyor, altında dalgalar çarpışıyordu. Adamları görmeden önce içeri girmeyi düşünüyordu. ''Buraya neden geldin Jack?''
''Belirli bir sebebi yok.'' Vanderbilt özür diler gibi bir hareket yaptı. ''Sadece üzgün olduğumu söylemek istedim. Tüm bunlar çok gereksiz. Kavga etmememiz gerekirdi. Bu iş tümden saçmalık.''
Johansson cevap vermedi. Vanderbilt ve Anderson yaklaşıyorlardı. Kenara doğru bir adım attı. İki adam durdu. ''Konuşmak istediğin bir şey mi var?'' diye sordu Johansson.
''Daha önce sana karşı kaba davrandım.'' dedi Vanderbilt. ''Özür dilerim.''
''Bu çok zarifçe Jack, özrün kabul edildi. Yardım edebileceğin başka bir şey var mı?'' Vanderbilt fırtınayı karşısına aldı. Seyrelen sarı saçları rüzgar altındaki ot tarlaları gibi dalgalanıyordu.
''Burası da cidden soğukmuş.'' dedi öne ilerleyerek. Anderson onu takip ediyordu. İkisinin arasında bir mesafe oluştu.
Sanki Johansson'u çembere alıyorlarmış gibi görünüyordu. Artık Johansson'un yana kaçabileceği veya aralarından sıyrılabileceği bir alan kalmamıştı. Yapmaya çalıştıkları şey o kadar barizdi ki Johansson şaşırmadı bile. İçi korkuyla dolmuştu, korku ve ümitsiz bir öfkeyle. Düşünmeden kenara doğru bir adım daha attı ve hata ettiğini fark etti. Artık platformun kenarına çok yakındı. Ani bir rüzgar onu ağlara veya suyun içine savurabilirdi.
Jack dedi yavaşça, herhalde beni öldürmeyi planlamıyorsunuz. Bunu da nereden çıkardın?
Vanderbilt saf bir şaşkınlık taklidi yaptı.
Sadece konuşmak istiyorum.
O zaman neden Anderson'u da getirdin?
Ah, o da buralardaydı, tamamen tesadüf. Düşündük ki...
Johansson Vanderbilt'e doğru fırladı, eğildi ve sağa doğru atıldı. Kenardan uzaklaşmıştı. Anderson ona doğru sıçradı. Bir an için doğaçlama taktiği işe yaramış gibi göründü. Ama sonra Johansson birilerinin onu tutup geri çektiğini hissetti. Anderson'ın yumruğu ona doğru uçtu ve yüzüne indi. Düştü ve platform boyunca kaydı. Yardımcı kaptan acele etmeden ona doğru yürüdü. Güçlü elleri Johansson'un koltuk altlarında kayboldu ve onu havaya kaldırdı. Johansson Anderson'un kavrayışını parmaklarıyla gevşetmeye çalıştı ama bu betonu tutmak gibiydi. Ayakları yerden kesildi. Anderson onu Vanderbilt'in denize bakarak beklediği kenara doğru taşırken çılgın gibi tekmeler savurdu.
''Bugün deniz cehennem gibi'' dedi siyah ajanı. ''Umarım seni şimdi aşağı atarsak alınmazsın Doktor Johansson. Korkarım biraz yüzmen gerekecek.''
Dişlerini göstererek sırıttı.
''Ama korkma, çok uzağa gitmene lüzum yok. Su epey soğuk, en fazla 2 derece. Oldukça kolay ve rahat olacak. Her şey sakinleşecek, hislerin kaybolacak, kalp atışların yavaşlayacak.''
Johansson bağırmaya başladı. ''Yardım edin!'' diye çığlık attı. ''İmdat!'' Ayakları kenardan aşağı sallanıyordu. Altında ağ vardı ve platformdan sadece 2 metre kadar ileri çıkıyordu. Yeteri kadar uzak değildi. Anderson onu rahatlıkla üzerinden aşırtabilirdi. ''İmdat!'' Anderson'un inlediğini duydu. Aniden platformun zeminini altında hissetti. Anderson sırtüstü yere yıkılıp onu da beraberinde çekerken gökyüzünü gördü ve sonra adam onu bıraktı. Johansson bir kenara yuvarlanarak ayağa sıçradı. ''Leon!'' dedi soluk soluğa. Önünde acayip bir manzara vardı. Anderson ayağa kalkmaya çalışıyordu. Anavak ona arkadan sarılmıştı ve ceketini çekiştiriyordu. Yere birlikte düşmüşlerdi. Şimdi ise Anavak adamı bırakmadan altından kalkmaya çalışıyordu. Johansson araya girmek üzereydi.
''Dur!''
Vanderbilt yoluna çıktı. Elinde bir silah vardı. Yavaşça sırtı çıkışa dönük şekilde durana dek yerdeki vücutların arasından ilerledi.
''İyi deneme'' dedi, ''ama artık yeter Doktor Anavak. Lütfen Bay Anderson'u bırakın da buraya gelsin. O sadece işini yapıyor.''
Anavak gönülsüzce Anderson'un başlığını bıraktı. İkinci kaptan ayağa fırladı. Rakibi ayağa kalkana kadar beklemeden sanki bir çuval gibi onu havaya kaldırdı. Biraz sonra Anavak'ın vücudu kenara doğru uçuyordu. ''Hayır!'' diye kükredi Johansson. Anavak güverteye düşüp platformun tam kenarına kadar kaydı. Anderson başını Johansson'a çevirdi. Bir kolu öne fırlayarak onu yakaladı ve yumruğu midesine sapladı. Johansson'un nefesi kesildi. Midesine bir acı dalgası yayıldı. Bir çakı gibi ikiye katlandı ve dizlerinin üzerine çöktü. Acı neredeyse dayanılmazdı. Rüzgar saçlarını karıştırırken çömelip öğürerek Anderson'un onu yine yumruklamasını bekledi.
68. ayrımın sonu. Sayfa 706.